Ayrım 13, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 162. Murat büyük ve eski evine yeniden yerleşmişti. Ama hem köyün atmosferinde hem de onun zihninde bir şeyler iflah olmaz şekilde bozulmuştu. İstediği kadar şiddete ilk önce kendisinin baş vurmadığını, yaptığının elinden silahla alınanı silahla geri almaktan ibaret olduğunu söylesin. Kendini suçlu hissediyordu ve zaten suçluydu da. Köyün dışından ve bu olayda ülkenin de dışından ama bu neredeyse daha önemsiz bir etkendi, bir silahlı güce başvurduğu için suçluydu. Ve ne emretmiş ne de istemiş olmasına rağmen o iğrenç infazın da sorumlusuydu. Yüksek komisere ağır suçlamalar yönelttiğini, onun da kabahati bazı adamlarına yüklediğini, onları cezalandırmaya söz verdiğini bana anlattı. Ayrıca Murad'ı ve mülkünü gece gündüz korumayı da taahhüt etmişti. Herhalde baskının ve Jaguar'ın infaz edilmesinin altında yatan asıl dürtü bu kusurunu onarma jestiydi. Yerel Quisling'in amacı dostumuzun emniyeti için ona bağımlı hale gelmesi ve bu yüzden onun sultası altında kalmasıydı. Murad'ın bunun farkına vardığını ama iş işten geçtikten sonra vardığını düşünüyorum. Hasım klanın kan davası isteği hemen yatışacak gibi değildi ve artık hamisiyle bozuşma riskini göze alamazdı. Emniyeti hatta hayatta kalması için yüksek komiser adındaki adama borçlanan Murat giderek onun güvenilir adamı hatta sağ kolu gibi görünmeye başladı. Sana anlattığım koşullar dikkate alındığında arkadaşımızın başka bir seçeneği olmadığını söyleyeceksin belki de. Yine de benim bakış açıma göre ülkede böyle elleri kirlenmiş bir halde yaşayacağına sürgünü seçse daha iyi ederdi. Ama bu apayrı bir tartışma. Henüz konuştuğumuz sırada Murat bana başka seçeneğim yok demiyordu. Hamisine övgüler düzüyor, zekasını, samimiyetini övüyor, aynen bizim gibi düşündüğü konusunda güvence veriyor ve gidip onunla tanışmam için ısrar ediyordu. Benim kırıcı yanıtlarım ne demek bizim gibi? Hangi samimiyetten söz ediyorsun? Sonunda onu çileden çıkardı ve ilişkilerimiz önce gerildi, sonra da tamamen koptu. Bir gün başlıca savaş şeflerinin temsilcilerini bir araya getiren bir uzlaşma hükümeti oluşturulmasına karar verildiğinde yüksek komiser kendisini temsil etmek üzere arkadaşımızı seçti. Evet, Murad işte bu şanlı yoldan geçerek bakan oldu. Yıllarca bakanlık koltuğunda kaldı. Hükümetler değişse de o her hükümete girdi. Birçok kez bakanlık değiştirdi. İmar ve iskan, sağlık, telekomünikasyon, savunma... Toplum yasaları yer çekimi yasalarına benzemez. İnsan genellikle aşağı değil, yukarı doğru düşer. Arkadaşımızın siyasi tırmanışı da işlediği ağır hatanın doğrudan sonucuydu. O zamandan beri olayların zorlamasıyla daha birçok hata yaptı. İlkeler insanın palamarları, bağlarıdır. Onları kopardığında serbest kalırsın. Ama içi helyum gazıyla doldurulmuş ve yükseldikçe yükselen kocaman bir balona benzersin. Balon gökyüzüne yükseliyormuş izlenimini verse de aslında hiçliğe doğru yükselmektedir. Arkadaşımız da yükseldikçe yükseldi, güçlü, meşhur ve özellikle de zengin, aşırı zengin oldu. Onlarca yıldır Fransa'da eşitlikçi ahlakın son kalelerinden birinde yaşamama rağmen, inan bana zenginlere karşı hiçbir düşmanlık beslemedim. Şu son yıllarda senin de bildiğin gibi arkadaşlarımdan çoğu servet sahibi oldu ve benim onlara karşı tavrım ne şu yönde ne bu yönde değişmedi. Ama Murad'ın güç duruma düşen bir bankayı yüz milyonlarca dolar ödeyerek satın aldığını öğrendiğim gün derin bir şok yaşadım. Çünkü bakan olmadan önceki maddi durumunu gayet iyi biliyordum. Çok yakındık, o da kendini gizlemeye meraklı değildi. Mal varlığı hakkında kesin bir fikre sahiptim. Yoksul değildi ama evine bakmakta zorlandığı bile oluyordu. Bir keresinde kiremitleri bozulan damını onarmak için bazı arazilerini satmak zorunda kalmıştı. Birkaç yıl hükümette kalınca nasıl bir mucize gerçekleşmiş de bir banka satın alabilecek kadar para biriktirebilmişti. Bu paranın kirli olduğunu anlamak için soruşturma açmaya bile gerek yok. En iyi durumda rüşvetlerden, yasa dışı komisyonlardan gelmişti. En az rahatsız edici varsayım buydu. Sana asıl fikrimi açmam gerekirse, ben geçmiş arkadaşımızın hem politikada hem de iş hayatında o meşhum yüksek komiserin göstermelik imza sahibi ve çevreye sunulabilecek çehresi olduğundan, onun müsaadere, yağma, uyuşturucu, para aklama, ne bileyim ben, gibi çeşitli gayri meşru kazançlarından pay aldığından şüpheleniyorum. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu tarz uygulamalara karşı hoşgörülü, insanı umutsuzluğa sürükleyecek kadar hoşgörülü davranıyorlar. Böyle gelmiş, böyle gider diyorlar. Hatta hangi yolları kullanırlarsa kullansınlar, köşeyi dönenlerin becerisine büyük bir hayranlık duyuyorlar. Roma hakkındaki bir İngiliz atasözünü biraz değiştirerek söyleyecek olursak, yerel şiar herhalde şöyle: ormana girince vahşi hayvanların yaptığını yap. Bizim ana dilimizde yeni zenginleri ifade etmek için savaş zengini denmez mi? Terimi biraz daha genişletip savaş ekabiri, savaş politikacıları ve savaş meşhurları da denebilir. Savaşlar en kötü içgüdülerimizi ortaya çıkarmakla kalmazlar. Aynı zamanda onları üretirler, şekillendirirler. Toplumları içinden patlamasa dünyanın en iyi insanları olacak nice kişi kaçakçıya, yağmacıya, fidyeciye, katile, katliamcıya dönüşüyor. Yakın arkadaşlarımızdan birinin böyle bir sapma içine girmesine katlanamıyorum. Bazen onu savunmak için şöyle deniyor: savaş yıllarında zenginleşen tüm insanlardan farklı bir şey yapmadı. Belki o da başkaları gibi davranmıştır. Doğrudur ama o bizimkilerden biriydi. Birlikte farklı bir ülkenin, farklı bir dünyanın hayalini kurmuştuk. Onun hiçbir şeyini affetmiyorum. Arkadaşım olması gözümde asla hafifletici bir sebep değil. Tam tersine ağırlaştırıcı bir sebep oluyor. Bir arkadaşın suçları seni de kirletir ve aşağılar. Onları acımasızca yargılamak senin görevindir. Ben de Murad ile bir daha konuşmadım, ölümünden bir gün öncesine kadar. Yıllar sürmüş arkadaşlığımızın üzerine bir kalemde çizebildim mi? Evet, aynen bunu yaptım. Yıllar sürmüş arkadaşlığın üzerine bir kalemde çizdim. Benim yanımda adı geçtiğinde çok rahat bir şekilde geçmiş bir arkadaş diyorum. Onunla bir daha hiç konuşmadım ve onu hiç düşünmedim. Geçen cuma beni arayıp öleceğini haber verinceye kadar. Ama fazla konuştum, yeter, keziyorum. Cenaze merasiminin yapıldığı şu gün onu daha fazla hırpalamayacağım. Şunu söylemekle yetineceğim: huzur içinde yatsın, Tanrı onun günahlarını bağışlasın. İşte böyle sevgili Naim, soruna gerektiğince cevap verdiğimi düşünüyorum. Sadece sana yönelik olarak şunu eklemek isterim ki, geçmiş arkadaşımızı düşünürken kendi kendime sık sık şöyle dedim: sen ve ben ellerimiz temiz kalsın diye Doğu Akdeniz'den uzaklaşmak zorunda kaldık. Bunda utanacak bir şey yok. Ama ahlaki iklimlerimize tek çözüm yolu olarak sürgünü göstermek akıl dışı olur. Er veya geç yerinde bir çözüm bulmak gerekecek. Tabii böyle bir çözüm varsa, ki ben bundan artık pek emin değilim. Artık geç oldu, yazmayı bırakıyorum. Seni sımsıkı kucaklarım. Adam. Gönder düğmesine bastı. Saat 20.40'ı gösteriyordu. Boynuna hızla koyu renk bir kravat taktı. Sonra kendisini bekleyen arabaya doğru koştu. 4. Bölüm. Adam müteveffanın evine 21.30'a doğru vardı. Semiramis onu açık kapının yanında boş bir iskemle kalabalığının ortasında bekliyordu. Ayağa kalktı, adamı iki yanağından öptü, tavsiyesini dinlediği için teşekkür etti. Sonra onu kolundan tutup Tanya'nın yanına götürdü. Murad'ın dul eşi birinci katta yatak odasına bitişik küçücük bir odadaydı. Siyah elbisesi içinde tek başınaydı. Ayakkabılarını çıkararak uzanmış, ayaklarını da bir koltuğa uzatmıştı. Adamın geleceği konusunda uyarılmadığı belliydi. Ayağa kalkmak istedi ama adam elini onun omzuna koyarak bunu engelledi ve eğilip alnından öptü. Tanya onu kollarının arasına aldı ve kurumuş gözyaşları yeniden dökülmeye başladı. Kendini biraz toparladıktan sonra "Fransa'ya döndün sanıyordum" dedi. Son anda fikir değiştirdi. "Cenaze günü buraya gelmemeyi de düşünüyordun ama son anda fikir değiştirdin." Yüzünde gözyaşlarının arasında hafif bir gülümseme belirmişti. Semiramis'e doğru dönerek "adam her zaman biraz geç kalır" dedi. Ama suçlamayı hafifletmek istercesine hemen misafirine doğru dönerek ekledi: geldiğine sevindim. Arkadaşın da seni burada eskiden olduğu gibi evinde görseydi. Çevresine bakındı, sonra Murat görünmez bir halde orada, başlarının üzerinde olabilirmiş gibi gözlerini yukarıya doğru çevirdi. Seninle konuşmayı, açıklamayı, yanlış anlaşmaları ortadan kaldırmayı öyle çok isterdi ki, yanına oturup dinleseydin ona hak vermemezlik edemeyeceğine inanıyordu. Ben bundan o kadar emin değildim. Gerçekten birbirinizden uzaklaşmıştınız. Birdenbire sustu, anılarına gömülmüş gibiydi. Birkaç saniye sonra ekledi. Artık şunu söyleyebilirim, aranız açıldığı için ömrünün her günü ıstırap çekti. Duygularını okumaya çalışır gibi gözlerini adama dikmişti. Adam konuşmak zorunluluğu duydu. Başımıza gelen her şeyin tek bir gerçek suçlusu var, Savaş. Ama Tanya'nın bakışları daha ısrarlı ve daha sorgulayıcı bir hal almıştı. Evet, haklısın. Gerçek suçlu Savaş. Ama Savaş karşısında herkesin de tepkisi aynı olmadı değil mi? Konuşmanın bu noktasında adam hala geçmiş arkadaşının, dul eşinin kendisini kışkırtmaya mı çalıştığını, yoksa kocasının bu dünyayı terk etmeden önce ondan duymayı umut ettiği iç ferahlatıcı sözleri söylettirmeye çalıştığını anlayamamıştı. Her türlü polemikten uzakta, belirsizlik içinde kalmayı yeğledi. Hepimiz aynı durumda değildik. Ben de ülkede kalmış olsaydım, onun gibi davranırdın. Aslında adamın söylemeyi tasarladığı şey tam bu değildi. Aklında ülkede kalmış olsaydım ben de onunki kadar güç tercihlerle yüz yüze gelecektim veya bu türden biraz daha farklı ifadeler vardı. Bununla birlikte Murad'ın toprağa verildiği gün onun çatısının altında kendisine çok yersiz gelen bir tartışmaya son verme umuduyla kadının sözlerini düzeltmekten vazgeçti. Başını salladı, hüzünle gülümsedi ve başka bir şey demedi. Ama Tanya onu rahat bırakmak istemiyordu. Demek ki sen de ülkede kalsaydın onun gibi davranırdın. Bunu kabul etme dürüstlüğünü gösteriyorsun. Peki ama eğer arkadaşın senin gibi davransaydı, o da gitmeye karar verseydi neler olurdu diye hiç aklından geçti mi? Eğer arkadaşın, ben, Semi ve tüm akrabalarımızla arkadaşlarımız Savaş'ın çok kirli olduğuna ve ellerimiz temiz kalsın diye çekip gitmenin daha iyi olduğuna karar verseydik ne olurdu diye sordun mu kendine? Bir süre sustu, misafiri de söyleyeceklerini bitirdi diye umutlandı ama hemen ardından aynı üslupla devam etti. Sorun sen burada kalsaydın ne yapardın değil, sorun eğer herkes senin gibi çekip gitseydi bu ülke ne olurdu? Hepimizin elleri temiz kalırdı ama Paris'te, Montreal'de, Stockholm'da veya San Francisco'da olurduk. Kalanlar size bir ülke bırakmak için bir gün geri dönebilirsiniz veya en azından ara sıra ziyaret edebilirsiniz diye ellerini kirlettiler. Kısa bir an sustu, sonra bir nakarat söyler gibi yeniden başladı. Çekip gidenler en kurnaz olanlar, güzel memleketlere gidersin, yaşarsın, çalışırsın, eğlenirsin, dünyayı keşfedersin. Savaştan sonra da geri dönersin, eski ülken seni bekliyordur. Ne tek bir el ateş etmene ne de tek bir damla kan dökmene gerek olmuştur. Hatta kendinde kirlenmiş elleri sıkmama hakkını bile bulursun, değil mi adam? Cevap ver bana, haksızsam söyle. Bugün her konuda haklısın Tanya. Ne dersen de tartışmayacağım. Bunun ne zamanı ne de yeri. Tanrı Murad'ın da hepimizin de günahlarını bağışlasın. Bu sözleri söyledikten sonra saatine bakarak ayağa kalktı. Geç oldu, sen de bitkin olmalısın. Ben otele döneceğim. Daha sonra başka koşullarda yine görüşürüz. Tanya birden ayağa fırladı ama niyeti onu selamlamak veya geçirmek değildi. ''Yemeğimizi paylaşmadan çekip gitmeyeceksin böyle herhalde.'' dedi. Öyle samimi bir şaşkınlık içindeydi ki adam her şeyi ters anladığı kuşkusuna kapıldı. Çok eski arkadaşlar arasında geçen bir yüksek sesle düşünme anını sözlü bir saldırı gibi yorumlamış olmasındı sakın. Fikir almak için Semiramis'e doğru döndü. Kadın ona sakinleşmesini, yerine oturmasını işaret ettikten sonra çok gerçekçi ve kararlı bir sesle ''Şoförü gönderdim.'' Benimle beraber dönersin. Tanya ile birlikte bir şeyler yeriz. Sonra da bırakırız onu uyusun dedi. İtaat etmek zorundaydı. Yerine oturdu. Tabii dul eş bazı uygunsuz laflar sarf etse bile bir ölü evinden kapıyı vurup çıkmak yakışık almazdı. Böyle bir günde yükü sırtlanmalı, bitkinlikten, üzüntüden ve aynı zamanda Murad'ın ömrünün sonunda gösterdiği, Tanya'nın da artık görev bildiği yaptıklarını haklı gösterme ihtiyacından kaynaklanan bazı aşırılıkları hoş görmeliydi. Her ne olursa olsun konuşmalar mahremiyet içinde, üç çok eski arkadaş arasında cereyan etmişti. Zaten küçük odadan çıkıp yemek salonuna geçtikleri anda dul kadının davranışı değişti. Adamın koluna girdi ve onu herkese eşinin en iyi arkadaşı olarak tanıtarak bu üzücü haber üzerine özel olarak Paris'ten kalkıp geldiğini açıkladı. İlgili kişi de başını sallayarak bunu doğruladı. Elden ne gelirdi? Evde hala 30 kişi kadar vardı. Kuşkusuz geniş ailenin üyeleri, köylüler, birkaç siyasi taraftar söz konusuydu. Adam gördüğü yüzlerden hiçbirini tanımıyordu. Geldiğinde ev sanki boşmuş izlenimine kapılmıştı. Her yer duvar boyunca salonlarda, koridorlarda ve taraçalarda sıralanmış boş iskemlelerle doluydu. Herhalde ziyaretçiler bu yüzlerce iskemleye sırayla oturmuşlardı. Ertesi gün ve daha ertesi günde oturmaya devam edeceklerdi. Ama köşe bucakta hala o geniş yemek salonunu doldurmaya yetecek kadar insan vardı. Zengin bir sofra kurulmuştu. Davetlilerin ciddi sesleri, hiçbir gülüşme olmaması ve tabağına yemek alan herkesin yinelediği, sonra masadan kalkarken tekrar söylenen "Allah yerham o" cümlesi olmasa ziyafetten bir farkı yoktu. Tanya adamı sağına oturtmuş ve tabağını kendi eliyle doldurmak için ısrar etmişti. Cenazeye katılan ve katılmayan, belki ertesi gün veya bir sonraki gün gelmesi beklenen şahsiyetler hakkında konuşuluyordu. Paris'ten gelen misafir hiç konuşmasa da ilgiyle dinliyordu. Bir ara dul eş kulağına eğildi. "Biraz önce olanlar için beni affet. Kelimeler ağzımdan hiç düşünmeden çıktı. Senin de dediğin gibi yorgunluktan oldu sanıyorum."
"Boş ver, dostlar arasındaydık."
"Evet tabii, seni bir kardeş gibi görmeseydim öyle konuşmazdım."
"Biliyorum ama artık bunu düşünme, dinlen ve kendini toparla. Önünde zor günler var daha."
"Beni görmeye geleceksin yine değil mi? Şu arkadaşlar toplantısı hakkında konuşmak istiyorum seninle. Hepimiz tıpkı eskiden olduğu gibi taraçada buluşabilseydik yeniden. Arkadaşın..."
Kocasının adını başka türlü anmakta zorlanır gibiydi. O konuşurken adam birdenbire cumartesi gününden beri kadının ağzından bir kez olsun Murat kelimesinin çıkmadığını fark etti. Herhalde kocasının ismini söylerken hıçkırıkların boğazına düğümlenmesinden korkuyordu.
"Sona doğru artık sesi zar zor işitilirken arkadaşım bana bir gün şöyle dedi. Üniversite çağında olduğu gibi burada, taraçada tüm arkadaşlarımızla buluşmaya devam etseydik hayat ne güzel olurdu. Hiçbir şey değişmemiş gibi." Sonra gözlerinden yaşlar akmaya başladı.
Dul kadın son sözlerinin ardından ağlamaya başladı. Misafir onun söylediklerini yinelemekle yetindi. "Hiçbir şey değişmemiş gibi."
13. ayının sonu. Sayfa 172.